Ayrım 7, sayfa 54. 18. ve 19. asır iktisatçıları kendi nazariyelerine siyasetçilerden daha ziyade muvaffakiyetle ilmi bir şekil verebilmişlerdir. İktisatçılar diyorlardı ki, dünyada olup geçen iktisadi olaylar, başka deyişle cihanın ekonomik hayatı bir takım tabii kanunların hükmü altındadır. Yani iktisadi olaylar gözlemlenir ve tespit olunup tetkik edilirse o olayların gelişi güzel meydana gelmediği, belki bir takım tabii kanunlar uyarınca vuku'a geldikleri anlaşılır. İktisadi işlemlere dışarıdan yapılan tesirlerin dahli olmazsa tabii kanunlar tamamen hükümlerini icra eder. Tabii kanunların tamamen hükümlerini icra etmesi ise insanlığın azami refah ve saadetini sağlar. Bu sebeple hükümetler iktisadi işlerde tabii kanunların tam anlamıyla hükmünü yürütmesine, sonradan koydukları kanunlar vasıtasıyla engel olmamalı, fertlerin iktisadi faaliyetlerine tam hürriyet bırakmalıdır. Her fert en az zaman ve en az çaba sarf ederek, en az madde kullanarak, en az alet aşındırarak en çok kazanmak ister. Bu, iktisatçıların sa'yı kal, kıt çaba kanunu dedikleri tabii bir kanundur. Bundan başka her fert kendi menfaatlerinin en müteassis tahmin edicisidir. Binaenaleyh, himaye etmeye kalkışmak lüzumsuz ve hatta zararlıdır. Herkesin iktisadi idaresi kendi eline bırakılmalıdır. Herkes kendisine en yararlı olacak yönde çalışır ve herkesin kendisine en yararlı olacak tarzda çalışması umumun azami menfaatini temin eder. Zira cihanda genel bir ahenk hükümrandır. Genel ahenge aykırı gibi görünen olaylar, yani ferdi menfaatlerin uyum sağlayarak genel menfaatlerin tamamen ortaya çıkmaması, iktisadi işlerde henüz bazı kanun ve düzene sokulmuş nizamların, tüzüklerin mevcut olup, iktisadi işlemlerin bazı sınırlandırmalara tabi bulunmasından, yani iktisat alanında da ferdi hürriyetin tam anlamıyla temin edilmemiş olmasındandır. Adam Smith, zahiren biri diğerine karşıt ferdi menfaatlerin hakikatte cemiyetin ortak menfaatini meydana getirmekte olduğuna, ferdi menfaatlerin çarpışmasından sosyal ahengin ortaya çıkması iyimser nazariyesine taraftar idi. İskoçyalı iktisatçının İngiliz takipçilerinden Malthus 1766-1834 ve Ricardo'nun 1772-1823 gözlemleri, incelemeleri ve değerlendirmeleri bu iyimser nazariyeyi hayli sarsmış ise de onun Fransız çağdaşları ve onlardan bilhassa Jean-Baptiste Say 1767-1832 iktisadi iyimserliğin en son derecesine varmıştır. 18. asrın birinci üçte birinde eserler yazmış, bu esnalarda gördüğü iktisadi gelişmeden gözleri kamaşmış olan Jean-Baptiste Say, bütün bu inkişafın iktisadi işlere hükümetin müdahale etmemesinden, fertlerin iktisadi faaliyette serbest kalmasından, rekabet serbestliği ve ticaret serbestliğinden doğmuş olduğunu zannetmiş ve buna dayanarak iktisadi hürriyet hakkında heyecanlı kasideler yazmıştır. İktisadi hürriyetin ileride izah olunacak karanlık ve feci sonuçlarına ise asla bakışlarını çevirmemiştir. Bu iktisadi mektebin ikinci derecede azaları, dipnot 3, memleketimizde bunlardan Pierre Paul Leroy Baillot 1843-1916 hayli tanınmıştır ve eseri Cavit Bey tarafından Türkçe'ye tercüme olunmuştur. Üstadlarından daha fazla iyimserliğe kapılarak, bu iktisadi mektebin ikinci derecede azaları üstadlarından daha fazla iyimserliğe kapılarak iktisadi nazariyelerinin ahlaki veya toplumsal açıdan reddedilmesi ve tenkide tabi tutulması gereken yönlerini bile methü senaya layık görmüşlerdir. Bütün nazariyelerini hürriyet esası üzerine kuran iktisatçılar da siyasetçiler de iktisadi işlemlerde hürriyetin tıpkı siyaset ve harç sahasındaki hürriyet gibi faydalı sonuçlar doğuracağına inanmış görünüyorlardı. Hürriyetçiler Mektebi, iktisadi, harsi ve siyasi meselelerin hepsini hürriyet ilkesinden tutturarak halletmek istiyordu. Bu yüzden 19. asırda ehemmiyeti gittikçe artacak olan iktisadi bir meselenin sermayedarlarla amele arasındaki münasebetlerin de hürriyet esasına dayanılarak halledilmesi icap ettiğine kail idiler. Hürriyetperver iktisatçılar, amelenin emeğini de mübade olunacak bir servet telakki ettiklerinden, işverenle işçinin çalışma ücretini rekabetçi serbestlik dairesinde tarafların rızaları ile takdir ve tayin etmeleri gerekir derlerdi. Binaenaleyh, emek ücretinin işverenle işçiden gayrı üçüncü bir şahıs tarafından, mesela hükümet tarafından düzenlenmesine aleyhtar idiler. Tıpkı eşya fiyatlarının satıcı ile alıcı arasında kararlaştırılıp dıştan bir kuvvete, mesela belediye tarafından tayinine, yani eşyaya nar konulmasına aleyhtar oldukları gibi. 19. asır başlarında Fransız Hürriyetçiler Mektebi'nin ünlü siyaset yazarlarından olan Benjamin Constant 1767-1830 bu meseleden bahsederek diyor ki, ücretlerin, fiyatların tayini konusunda nizamlar koymak neye yarar? Şeylerin tabiatı hiçbir türlü cebir ve tazik olmaksızın kendiliğinden kanunlarını koyup duruyor. Dipnot 4. Etrafımızda birkaç seneden beri olup geçen olaylara biraz dikkat etmiş isek, görmüşüzdür ki çağdaş siyasetçilerimizin de, iktisatçılarımızın da ekserisi hürriyetperver liberaller idi. Cahit Bey ile Lütfi Fikri Bey, hürriyetperver siyaset yazarlarının, Cavit Bey ile Hamit Bey, hürriyetperver iktisatçıların en belirgin simalarıdır. Fakat siyasi ve iktisadi hürriyetperverlikte en ileri gidenler, teşebbüs-i şahsi ve ademi merkeziyet esaslarını öne sürenler olmuştur. Türkiye'de iktisadi ve siyasi hürriyetperverlik, mahalli ihtiyaçlardan, memlekette organize olmuş sosyal sınıfların belirli menfaatlerini temin etmek gayesinden mi çıkmıştır, yoksa sırf batıdaki düşünür ve yazarların fikirlerini tenkide tabi tutmaksızın aynen kabul eylemekten mi ileri gelmiştir? Türkiye'nin gerek hali hazırda, gerek mazide mevcut teşkilat ve iktisadi işlemleri henüz tetik edilmemiş olduğuna göre memleket menfaatleri belirlenip o menfaatin gereklerinden olmak üzere iktisadi ve siyasi hürriyetperverlik mesleğinin kabul edilmiş olması imkan haricindedir. Hatta batıda kurulmuş olan siyasi, iktisadi ve harsi hürriyetçiler mektebinin ne gibi durumlardan ve olaylardan doğmuş olduğuna, siyasi, iktisadi ve harsi hürriyetçilere has fikirlerin cihana yayılmasından batıca ne türlü pratik faydalar sağlanılmak istenildiğine dahi dikkat edilmemiş olsa gerektir. Bizim hürriyetperverler tarafından liberalizm siyasi mesleki de liberal siyasi iktisadı da sadece ve genel olarak, yani zaman ve mekan ile kayıtlı olmaksızın, bütün insanlığa hükmü geçerli tabi kanunlara dayandırılmış birer ilmi disiplin gibi telakki olunmuştur. Diğer siyasi ve iktisadi mekteplerle ve Türkiye'nin gerçek şartlarıyla mukayese edilmeyerek, siyasi ve iktisadi hürriyetçiler mektebinin muayyen bir zamanda, muayyen bir medeniyet devresinin mahsulü ve ifadesi olduğu kavranılamamıştır. Kitaba dönüş. 3. Müsavat. Büyük Fransa ihtilalinin fikirlerinin özü olmak üzere tespit edilen üç uzuvlu bilinen düsturunun, hürriyet, eşitlik, kardeşlik düsturunun ikinci uzvu eşitliktir. Bu düsturla özetlenmiş olan insan hakları ve vatandaşlık beyannamesinin 1. ve 6. maddelerinde eşitlikten bahsedilir. 1. İnsanlar hür ve hukukta eşit olarak doğar ve kalırlar. 2. Kanun, genel iradenin ifadesidir. Bütün vatandaşlar onun nazarında eşit olduklarından, yeteneklerine göre ve fazilet ve dirayetlerinden gayri fark gözetilmeksizin her mansıba, her mevkiye ve her memuriyete kabul edilirler. Fransa ihtilalinin fikri esaslarını hazırlayanlar 18. asır filozofları denilen yazarlardır. Eşitlik fikrini en ziyade aşılayan ve yaymaya çalışan bu filozoflardan Jean-Jacques Rousseau'dur. Rousseau, İctimai Mukavele Contra Sosyal Toplum Sözleşmesi ünvanlı eserinde, ki Batı medeniyetinin hala en muteber eserlerinden sayılır, diyor ki, cemiyet adaletsizdir. Zira imtiyazlı fertlerine diğer fertlerinden daha çok menfaatler temin etmiştir. Rousseau, mahkemiyetin siyaseten eşitliğinin adaletin gereklerinden olduğunu iddia ve beyan ederdi. Eşitlik fikri de tıpkı hürriyet fikri gibi Fransa ihtilalinden sonra Avrupa'nın her tarafına yayılmış ve 19. miladi asrın siyasi hareketlerinde hakim fikirlerden biri olmuştur. Hürriyet fikrinin yalnız Fransa ihtilalinin doğurduğu sonuçlardan olmadığı geçen bölümde söylenmişti. Aynı onun gibi eşitlik fikri de sırf 18. asır Fransız yazarlarının ve Fransa ihtilalinin doğurduğu sonuçlardan değildir. 18. asır Fransız siyaset yazarları bu fikri de yaydıkları fikirlerin çoğu gibi İngiliz müesseselerinden ve yazarlarından almış ve iktibas etmişlerdi. Lakin eşitlik fikri de hürriyet fikri gibi beşeriyetin pek eski fikirlerindendir. Antik çağ milletlerinin müesseselerinde hürriyet fikriyle beraber eşitlik fikri de mevcuttur. Mesela eski Yunan'ın site, şehir cumhuriyetlerinden bazılarında, ez cümle Atina'da asıl ahali birbirlerine hukukça tamamen eşit idi. Aralarında hukukça farklılık ve imtiyaz yoktu. Sitenin ahalisi sınıflara ayrılmamıştı. Ahali cumhuriyeti idare ederdi. İdare görevleri seçimle gelmiş bazı kimselere geçici olarak emanet edilirdi. Bir cemiyette ahalinin cümlesi hukukça tamamen eşit olur ve hepsi cemiyetin hakim ve yöneticisi sayılırsa o cemiyetin teşekkülüne ve yönetim tarzına demokratya, amme hakimiyeti namı verilir. Dipnot 1. Demokratya, birincisi avam, kara halk manasına gelen demos, ikincisi fevk ve hakimiyet manasını ifade eden kratos, Yunanca kelimelerinden mürekkep, siyasi ve sosyal bir terimdir ki Türkçe'ye çoklukla avam hakimiyeti diye tercüme olunmuştur. İçtikakan bu tercüme doğru ise de herkes eşit olunca havas ve avam kalamayacağından demokratyanın terminolojik manası avamın değil ammenin hakimiyeti demektir. Bunun için demokratyayı amma hakimiyeti diye tercüme tercih olunmuştur. Gerçi Arapça'da avam ve amme, amın çoğulları ise de Osmanlı Türkçesi bu iki kelimeye farklı manalar yüklemiştir. Atina Cumhuriyeti bir amme cumhuriyeti, bir demokratyaydı. Antik çağ kavimlerinde demokratyalar var ise de eşitlik fikrini eskiden beri dünyaya en çok yayan Sami kökenli dinler olmuştur. Musevilik insanları Adem'in, yani bir şahsın evladı addeder. Yani insanları birbirinin kardeşi sayar. Kardeşler hukuken eşit olmak gerekir. Bundan başka kardeşler ahlaken de biri diğerini kem ve hor görmemek icap eder. Lakin Musevilik Beni İsrail'den gayrısıyla pek meşhur olmadığından Beni Adem adeta Beni İsrail gibi telakki olunmuş ve bu eşitlik ve kardeşlik Yahudilerle sınırlı kalmıştır. Musevilikten feyizlenen İsevilik, Yahudi ve Helen arasında fark olmadığını ilan etmiş ve bütün insanları Adem'in evladı, hatta daha ileri giderek Allah'ın evladı addeylemiştir. Bu suretle Hristiyanlık, insanların cümlesi arasında mutlak eşitlik bulunduğunu kabul ve beyan etmiş oluyordu. Hasılı, Nasraniyet esasınca insanlar eşit ve kardeştir. Bu fikir genellikle Hristiyanlık aleminde fiiliyata pek az geçmiştir. Sami kökenli dinlerin üçüncüsü olan İslam dini de insanların bir Adem evladı olduğu temel fikrini kabul ederek insan fertleri arasında eşitlik ve kardeşliği ilan etmiştir. Ancak beşeri kardeşliğin usule gelmesi için bütün Beni Adem'in İslam dinine imanları şarttır. İnnemel müminune ihve düsturu İslam'ın bu konudaki temel fikrini beyan eder. Dipnot 2. Bütün müminler kardeştir. Hadis-i şerif, yayıncının notu. İran asıllı İslam mütefekirlerinden bazıları eşitlik ve beşeri kardeşliği daha geniş anlamışlardır. Bununla beraber İslami siyasete veraset ve İslam cemiyetine şerafet esaslarını sokanlar da İranlı Müslümanlardır. Dipnot 3. Beni Adem azayı yek digerent ki der aferineş ziyek gevherent. Ademoğlu birbirinin azası gibidir. Çünkü yaratılışları aynı gevherdendir. şer-i şerif, hukuki eşitliği vaaz etmiş olmasına ve İslam'ın özünde eşitlik esaslarının fiili tecellileri pek bariz bulunmasına rağmen, İslam dünyasında ne siyasi eşitlik ne de toplumsal eşitlik fiilen tamamiyle temin olunamamıştır. Sami kökenli dinlerin terkinleri ve bazı müttefekkirlerin nazariyeleri hilafında olarak Asya ve Avrupa cemiyetlerinde, özellikle Avrupa cemiyetlerinde hakim olan eşitlik fikri değildi ve mevcut olan siyasi ve sosyal müesseseler de eşitlik esaslarına dayanmıyordu. 19. asır Avrupa'sında hürriyet fikrinin mevcut müesseselere bir tepki suretiyle yayıldığı geçen fasılda belirtilmişti. Eşitlik fikri de aynı zamanda aynı onun gibi yüksek fikirlere ve mevcut müesseselere bir tepki mahiyetinde tezahür etmiştir. Hakikaten Avrupa cemiyetlerinin cümlesinde Cermenlerin kadim müesseselerinden ve Roma teşkilatından gelme sınıflar farkı vardı. Her memlekette bir kral ve onun etrafında ona güçlü bir destek olan imtiyazlı iki sınıf, asiller ile ruhaniler ve daha aşağıda üçüncü sınıf denilen avam bulunurdu. Bu üçüncü sınıfın tier zeta, bir kısmı şehirlerde oturup sanayi, ticaret ve sarraflık sayesinde servet biriktirerek şehirliler, Avrupa'da kullanılan tabir ile burçlular, burjuvazi, bürger, burjuvazi ünvanını almıştı. Burçlular, üçüncü sınıfın üst tabakasını teşkil ediyorlardı. Hükümet işleri hemen münhasıran iki mümtaz sınıfın, asiller ile ruhanilerin elindeydi ve bundan dolayı o iki sınıfın menfaatlerine uygun tarzda hükümet idare edilirdi. Üçüncü sınıfın fertleri, mansıp ve memuriyetlerin mühim kısımlarına tayin olunmak hak ve selayetini haiz sayılmazdı. Halbuki vergilerin en ağırları üçüncü sınıfa yükletilip imtiyazlı sınıflar bir hayli vergilerden muaf tutulmuştu. Hasılı üçüncü sınıf hukukça iki evvelki sınıfa eşit değildi. Üçüncü sınıf ve özellikle üçüncü sınıfın üst tabakası olan burçlular tarafından sevk ve idare edilen Fransa ihtilali eşitlik fikrini ortaya atarak iki imtiyazlı sınıfın asiller ile ruhanilerin imtiyazlarını kaldırmak ve üçüncü sınıfın hukuki noksanlarını ikmal etmek istemiştir. Bunun için bütün millet fertlerinin kanun nazarında eşit olduklarını ilan etmiştir. Hukuki eşitlik temel kaidesinin sonuçlarından olmak üzere bütün millet fertlerinin memleket idaresine ait işlere iştirakte aynı hakları haiz olmaması, yani herhangi sınıfa mensup olursa olsun millet fertlerinin her tür ve dereceden münasip memuriyetlere tayin olunabilmesi icap ediyordu. Diğer taraftan vergilerin tarihinde servetin miyar olarak alınması da yine eşitliğin sonuçlarından. Geçen bölümde görülmüştü ki hürriyetin hukuki ve siyasi bir esas olarak ilanı, onun derhal ve her tarafta fiiliyat sahasına intikaline sebep olmamıştır. Aynı onun gibi eşitlik temel kaidesinin ilanı da tahakkuku sonucunu getirmemiştir. Zira eşitlik fikrinin hayata tatbikinden zarar görmüş olan sosyal sınıflar hemen engeller çıkartmaya kalkışmışlar ve bundan birçok çekişme ve muharebeler çıkmıştır. Eşitlik esasını bütün insan olunca kabulü gereken bir siyasi akide olmak üzere ilan eden Fransızların kendileri bile kendi memleketlerinde bu esasın fikirden fiile intikalini tamamen temin edememişlerdir. Lakin eşitlik esasının taraftar ve aleyhtarları 19. asır süresince Avrupa memleketlerinin hemen hepsinde, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, Rusya'da yek diğeriyle çarpışmışlardır. Ve bu çarpışmalardan ileri geri bir hayli hareket hasıl olmuştur. Hürriyet bölümünde hürriyet perver fırkalardan bahsedilmişti. Hürriyet perver fırkalar sosyal hayatı ilgilendiren meselelerin hepsini hürriyet ilkesine istinaden halletmek istiyorlardı. Eşitlik fikriyle beraber her memleketin sosyal hayatında eşitliği tatbik etmek isteyen partiler ortaya çıktı ki bunlara amme perver, demokrat partileri denilir. Demek oluyor ki 19. asırda bir milliyetperverlik cereyanı, bir hürriyetperverlik cereyanı mevcut olduğu gibi bir de amme perverlik, demokratizm cereyanı vardır. Bu cereyanda diğer iki cereyan gibi harsi, siyasi ve iktisadi meseleleri içine alır. ammeperverler iddia ederler ki, sosyal hayatta oluşmuş bulunan harsi, siyasi ve iktisadi meselelerin cümlesi, toplum fertlerinin eşitlik hukuku esasına dayanılarak halledilecek olursa, o zaman cemiyet refah ve saadete nail olur. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Malthus, M-A-L-T-H-U-S, Ricardo, R-I-C-A-R-D-O, Jean Baptiste Say, J-E-A-N-B-A-P-T-I-S-T-E-S-A-Y, Pierre Paul Leroy Baliot, P-I-E-R-R-E, P-A-U-L, L-E-R-O-Y, B-E-A-U-L-I-E-U, Benjamin Constant, B-E-N-J-A-M-I-N-C-O-N-S-T-A-N-T, Jean-Jacques Rousseau, J-E-A-N-J-A-C-Q-U-E-S, R-O-U-S-S-E-A-U, Contra Social, J-O-N-T-R-A-T, C-O-C-I-A-L, Demokratya, D-E-M-O-K-R-A-T-I-A, Tier Zeta, T-I-E-R-S-E-T-A-T, Bourgeois, Bourgeois, B-O-U-R-G-E-O-I-S-E, Bürger, B-U-R-G-E-R.